Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Linne Cox'un Grayson adlı anı kitabı. Yazarın 17 yaşındayken Kaliforniya kıyılarında yaptığı sabah antrenmanı sırasında yaşadığı sıra dışı karşılaşmayı anlatır. Cox, açık denizde yalnız kalmış, yaklaşık 18 feet uzunluğunda yavru bir gri balina ile karşılaşır. Yavrunun kıyıya doğru onu takip etmesi, karaya vurma ve annesinden uzak kalma tehlikesi yaratır. Kitabın merkezindeki amaç, Cox'un balinayı, adını verdiği Grayson'ı, annesine yeniden ulaştırmak için gösterdiği çabayı aktarmaktır. Bu nedenle eser, yalnızca bir sporcu anısı değildir. Doğal yaşam anlatısı, deniz macerası ve insan ile yabani hayvan arasındaki ilişkinin sınırlarını sorgulayan kısa bir tanıklık metnidir. Cox'un deneyimli bir uzun mesafe yüzücüsü olması, olayın fiziksel koşullarını inandırıcı ve somut kılar. Soğuk Pasifik suyunda yön bulma, kıyıdan uzaklaşma ve denizde uzun süre kalma gibi güçlükler anlatının gerilimini oluşturur. Ancak kitabın asıl ilgisi, insanın doğaya hükmetme iddiasından çok, doğanın karşısında dikkatli, sorumlu ve alçak gönüllü davranma gereğini vurgulamasıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, yalnız yavru balinanın kıyıya yönelmesi, anlatının gerçek aciliyetini kurar. Grayson'ın temel gerilimi, Cox'un denizde büyük bir canlıyla karşılaşmasından ibaret değildir. Asıl sorun, yavru gri balinanın annesinden ayrılmış olması ve Cox'u kıyıya kadar izlemeye eğilim göstermesidir. Cox kıyıya dönerse, balinanın da sığ sulara girmesi, hatta karaya vurması mümkündür. Bu durum, yüzücünün alışılmış antrenman hedefini aniden etik bir sorumluluğa dönüştürür. Cox, yardım etmeyi seçerken elinde kesin bir plan, profesyonel bir kurtarma ekibi ya da hayvanın davranışını tam olarak açıklayan bir bilgi yoktur. Kitap bu belirsizliği saklamaz. Bir insanın iyi niyetinin, vahşi bir hayvanın ihtiyaçlarını hemen anlayabileceği anlamına gelmediğini gösterir. Yine de hareketsiz kalmak da sonuçları olan bir seçimdir. Cox'un çözümü balinayı kendine bağımlı hale getirmek değil, onu açık sulara ve annesine ulaşma ihtimaline doğru yönlendirmektir. Bu ayrım kitabın ahlaki çerçevesi açısından önemlidir. Kurtarma, insanın kahramanca denetimi olarak değil, yanlış bir durumu daha kötüleştirmemek için dikkatle eşlik etme çabası olarak sunulur. Olayın hayat memat niteliği anlatıya doğal bir hız verirken, okuyucuyu deniz canlılarına müdahalenin sınırları üzerine de düşündürür. İkinci olarak, açık deniz yüzücülüğü, Cox'un dayanıklılığını gösterişten çok sorumluluğun aracı yapar, Lynn Cox olay gerçekleştiğinde sıradan bir deniz yüzücüsü değildir. Genç yaşına rağmen açık su ve soğuk deniz koşullarında ciddi deneyim edinmiştir. Grayson, bu birikimi yalnızca başarı listesi gibi kullanmaz. Cox'un fiziksel yeterliliği, yavru balina ile birlikte saatler süren belirsiz bir durumda kalabilmesinin temel koşuludur. Soğuk su, yorgunluk, kıyıdan uzaklık ve denizin değişkenliği, karada basit görünebilecek bir kararın su içinde neden zorlaştığını açıklar. Cox'un dayanıklılığı, burada insanın doğa üzerindeki üstünlüğünün kanıtı değildir. Tam tersine, denizin ölçeği karşısında insan bedeninin sınırlılığını daha görünür hale getirir. Yüzücü, güçlü olduğu için riskleri ortadan kaldırmaz, yalnızca risklerin içinde daha uzun süre işlev görebilir. Kitap bu yönüyle spor anılarından ayrılır. Performansın amacı bir rekor, yarış derecesi ya da kişisel zafer değildir. Yüzme becerisi, başka bir canlının güvenliği için kullanılabilecek pratik bir araçtır. Oker, hazırlığın değerini soyut bir disiplin söylemiyle değil, gerçek bir durumda alınan kararlar üzerinden görür. Cox'un deneyimi ayrıca cesaretin korkunun yokluğu olmadığını gösterir. Karanlık suda, Neil'e karşı karşıya olduğunu başlangıçta, bilmeden yüzmesi ve ardından koşulları dikkatle değerlendirmesi, cesaretin tedbirle birlikte işlediği bir örnek oluşturur. Üçüncü olarak, insan ile balina arasındaki bağ, kesin bir iletişim iddiası yerine dikkatli gözleme dayanır. Kitabın en çarpıcı yönlerinden biri, Cox ile Grayson arasında oluşan bağı anlatmasıdır. Ancak bu bağ, hayvanın insan dilini anladığını ya da Cox'un balinanın niyetlerini kesin biçimde çözdüğünü kanıtlayan bir ilişki olarak ele alınmamalıdır. Cox, yavru balinanın seslerini, hareketlerini ve kendisine yaklaşma biçimini anlamaya çalışır. Bu çaba, türler arası iletişimin ne kadar sınırlı ve belirsiz olduğunu da sürekli hatırlatır. anlatının gücü bu belirsizliği romantik bir kesinliğe çevirmemesinden gelir. Cox, balinanın ihtiyaçlarını kendi duygularıyla karıştırma riski taşısa da, davranışlarını izleyerek ve onu kıyıdan uzak tutmaya çalışarak ihtiyatlı davranır. Böylece kitap, empatiyi bir hayvan adına konuşma hakkı olarak değil, onun kırılganlığını ciddiye alma yükümlülüğü olarak çerçeveler. Yavru balinanın annesine kavuşması, Cox'un tek başına gerçekleştirdiği bir başarı değil, insanın sınırlı rol oynadığı daha büyük bir doğal sürecin sonucudur. Bu yaklaşım, doğa anlatılarında sık görülen insan merkezli kurtarıcı modelini yumuşatır. Cox'un yaşadığı yakınlık duygusu önemlidir. Fakat balina yine de bağımsız, tam olarak bilinemez bir yabani canlıdır. Kitap, okuru hayvanlarla bağ kurmanın değerine çağırırken bu bağın saygı, mesafe ve belirsizliğe tahammül gerektirdiğini de vurgular. Dördüncü olarak Pasifik'in canlı ayrıntıları kurtarma öyküsünü bir deniz ekosistemi portresine dönüştürür. Grayson'da okur yalnızca yavru balinayı izlemez. Cox, erken sabah karanlığını, soğuk suyun bedendeki etkisini, gün doğumunu ve çevresinde karşılaştığı farklı deniz canlılarını ayrıntılı biçimde betimler. Uçan balıklar, vatozlar, yunuslar, deniz kaplumbağaları ve başka canlılar ana olayın dekoru olmaktan öte bir işleve sahiptir. Bu ayrıntılar, balinanın kayboluşunun boş ve soyut bir okyanusta yaşanmadığını gösterir. Deniz, çok sayıda türün hareket ettiği, beslenme ve göç düzenlerinin kesiştiği canlı bir ortamdır. Cox'un betimlemeleri. Kıyıdan bakıldığında, tek renkli görünen denizin, yüzücünün içinden geçtiği ölçekte, karmaşık ve sürekli değişen bir dünya olduğunu hissettirir. Gri balinaların göçü de bu bağlamda anlam kazanır. Aniyle yavrunun ayrılması, yalnız bir ailenin dramatik hikayesi olmanın yanında uzun mesafeli bir göçün ne kadar hassas koşullara bağlı olduğunu gösterir. Kitapta insan yapımı kıyı faaliyetlerinin ve teknelerin varlığı da deniz ortamının yalnızca vahşi bir alan olmadığını hatırlatır. Bu nedenle eser, doğa sevgisini soyut bir hayranlık olarak bırakmaz. Dikkatle bakmanın, çevredeki canlıları fark etmenin ve insan eylemlerinin bu ortamla ilişkisini düşünmenin önemini öne çıkarır. Cox'un dili, denizi romantikleştirirken bile onun soğuk, geniş ve öngörülemez niteliğini korur. Son olarak, olumlu düşünce vurgusu. Olayın belirsizliğini yönetme çabası olarak okunmalıdır, Cox anlatı boyunca kararlı kalmanın ve olumsuz düşüncelere teslim olmamanın önemine değinir. Bu bölümler, kitabın zaman zaman ana anlatısından kişisel gelişim tonuna yaklaştığı yerlerdir. Bazı okurlar için bu ifadeler, yavru balinanın akıbetine ilişkin gerilimi kısa süreliğine yavaşlatabilir. Yine de bu vurgu, metnin yaşadığı olayla ilişkili temel bir ihtiyacı yansıtır. Cox denizde sonucu garanti olmayan bir sorumluluk üstlenmiştir. Panik, yorgunluk ya da umutsuzluk, dikkat gerektiren kararları zayıflatabilir. Bu yüzden olumlu düşünce, burada gerçekliği inkar etmekten çok, eldeki sınırlı imkanları kullanabilmek için zihinsel dengeyi koruma yöntemi olarak anlaşılabilir. Kitabın daha sağlam mesajı, yalnızca iyimser olmanın her sorunu çözeceği değildir. Cox aynı zamanda gözlem yapar, çevresindeki insanlardan destek alır, denizin koşullarına uyum sağlar ve kendi gücünün sınırlarını kabul eder. Bu somut davranışlar olmadan kararlılık tek başına yeterli olmazdı. Dolayısıyla Grayson'ın yararlı tarafı cesareti duygusal bir slogan düzeyinde bırakmamasıdır. İnsan, belirsiz ve korkutucu bir durumda hem umut taşımalı hem de dikkatli hareket etmelidir. Kitapta asıl ikna edici olan da Cox'un düşünceleri değil, bu düşüncelerin sorumlu eylem, sabır ve doğaya karşı tevazuyla birleşmesidir. Sonuç olarak Grayson, deniz yaşamına, hayvan davranışlarına, açık su yüzücülüğüne ve gerçek yaşam maceralarına ilgi duyan okurlar için uygun bir kitaptır. Kısa, akıcı ve duygusal yapısı nedeniyle genç okurlarında yetişkinlerin de erişebileceği bir anlatı sunar. Özellikle doğayla ilişki kurma konusunda soyut öğütlerden çok, tek bir olayın içinden gelişen etik sorularla ilgilenenler kitapta değer bulabilir. Cox'un deneyimi, yardım etmenin yalnızca iyi niyet değil, dikkat, fiziksel hazırlık ve sınırlarını bilme gerektirdiğini düşündürür. Bu yönüyle eser, hayvan kurtarma hikayelerinin kolay zafer duygusundan daha ölçülüdür. Yavru balinaya duyulan yakınlık anlatının duygusal gücünü oluşturur. Fakat denizin büyüklüğü ve hayvanın bilinemezliği hep korunur. Benzer doğa anılarından ayrıldığı nokta da budur. Kitap, bir spor başarısını merkeze koymak yerine, üst düzey bir yüzücünün becerisini beklenmedik bir karşılaşmada nasıl sorumlu biçimde kullandığını anlatır. Aynı zamanda okuru Pasifik'in soğukluğu, canlı çeşitliliği ve göç eden balinaların hassas dünyasıyla buluşturur. Koksun yer yer doğrudan ders veren olumlu düşünce cümleleri herkese aynı ölçüde güçlü gelmeyebilir. Buna rağmen anlatının temel etkisi bu cümlelerden değil, somut gözlemlerinden ve insanın doğa karşısındaki küçük ama anlamlı rolünü kabul etmesinden doğar. Grayson, makera ile doğa yazısını kısa ama kalıcı bir tanıklıkta birleştirir. Destek olmak isterseniz Lynne Cox kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.